Ayrım 12 Cehennem, Dan Brown, sayfa 166. 30. Bölüm. Langdon ve Sienna bir fırsat yakalamışlardı. İri yarı asker kapıyı yumruklarken onlar emekleyerek mağaranın daha derinlerine gidip son bölmeye saklanmışlardı. Minik alan kabaca kesilmiş mozaikler ve satirlerle süslenmişti. Ortasında yıkanan Afrodit'in doğal ölçülerde bir heykeli duruyordu. Duruma çok uygun düşen bir endişeyle omzunun üzerinden bakıyor gibi görünüyordu. Langdon ve Sienna dar heykel kaidesinin ucuna yerleşmişlerdi. Mağaranın en derindeki duvarında yükselen iyi şeklindeki dikite bakıyorlardı. Dışarıdaki bir asker, "Tüm çıkışlar güvenli," diye bağırdı. Langdon'ın çıkaramadığı bir aksanla İngilizce konuşuyordu. "Helikopteri yukarı gönderin. Bu mağarayı ben kontrol edeceğim." Langdon, Sienna'nın vücudunun gerildiğini hissedebiliyordu. Saniyeler sonra mağaranın içinde ağır botların sesi duyuldu. Adımları hızla ilk bölmede ilerledi. İkinci bölmeye girip onlara doğru ilerlerken sesleri iyice duyulur oldu. Langdon ve Sienna birbirlerine sokuldular. Uzaktan başka bir ses, "Hey!" diye seslendi, "onları bulduk." Langdon birinin çakıl taşı zeminde mağaraya doğru hızla koştuğunu duyabiliyordu. Nefes nefese bir ses, "Kimlik doğrulandı," diye bildirdi. "Biraz önce birkaç turistle konuştuk. Birkaç dakika önce kadın ve adam onlara sarayın kostüm galerisinin yerini sormuşlar. Orası sarayın sol kanadında." Langdon belli belirsiz gülümseyen Sienna'ya baktı. Asker soluklanarak devam etti. "En önce batıdaki çıkışlar kilitlendi. Onları bahçelerin içinde yakalayacağımıza eminiz." Yakındaki asker, "Görevini yerine getir," diye karşılık verdi. "Ve başarılı olduğun anda bana haber ver." Çakıl taşlı zeminde uzaklaşan ayak sesleri ile yeniden havalanan helikopterin sesi duyuldu. Ve sonra çok şükür ki ortama sessizlik hakim oldu. Langdon heykel kaidesinin arkasından bakmak için yan dönmek üzereydi ki Sienna onu kolundan tutarak durdurdu. Parmağını dudaklarına götürüp başıyla arka duvardaki belli belirsiz insan gölgesini gösterdi. Öncü asker sessizce hala mağaranın ağzında duruyordu. "Ne bekliyor?" "Aniden Ben Brüder," dedi. "Onları köşeye kıstırdık, yakında onaylarım." Adam bir telefon görüşmesi yapıyordu ve sesi sinir bozucu derecede yakından geliyordu. Sanki tam yanlarında duruyormuş gibiydi. Mağara parabolik mikrofon görevi görüyor, tüm sesleri toplayıp arka tarafta odaklıyordu. "Brüder dağısı var," dedi. "Biraz önce en son bilgileri aldım. Kadının dairesinin başkası adına kiralandığı ortaya çıktı. Az mobilyalı oluşundan kısa süreliğine kiralandığı anlaşılıyor. Biyotüpü bulduk ama projektör yoktu. Tekrar ediyorum, projektör yoktu. Hala Langdon'da olduğunu düşünüyoruz." Askerin ismini söylediğini duyan Langdon ürperdiğini hissetti. Ayak sesleri yaklaşmıştı ve Langdon adamın mağaranın içine girdiğini fark etti. Birkaç dakika öncesinde olduğu gibi sert adımlarla yürümüyor, artık sadece geziniyordu. Telefonda konuşurken mağarayı inceliyormuş gibiydi. "Adam doğru," dedi. "Araştırmalarımız sonucu bu sahipsiz daireye girmeden kısa süre önce bir telefon görüşmesi yapıldığı doğrulandı." Langdon telefon görüşmesini ve kirpi saçlı suikastçinin kısa bir süre sonra oraya varışını hatırlayarak Amerikan konsolosluğu diye düşündü. Kadın ortadan kaybolmuş, yerini eğitimli askerlerden oluşan bir ekibe bırakmıştı. Askerin botlarının sesi artık sadece 6 metre uzaktan geliyor ve gittikçe yaklaşıyordu. Adam ikinci bölmeye girmişti ve eğer uca kadar ilerlerse onları Afrodit'in dar kaidesinin arkasına çömelmiş bir halde bulacağı kesindi. Adam aniden çok net bir şekilde "Sienna Brooks," dedi. Sienna Langdon'ın yanında irkilerek yukarı baktı. Askeri kendisine bakarken görmeyi bekliyordu ama orada kimse yoktu. Ses yaklaşık 3 metre uzaklıktan "dizüstü bilgisayarını inceliyorlar," diye devam etti. "Henüz raporu almadım ama onun Langdon'ın Harvard e-posta hesabına giren izini sürdüğümüz cihaz olduğuna eminim." Sienna bu haberi duyunca şok oldu. Sonra da ihanete uğramış bir ifadeyle dönüp Langdon'a baktı. Langdon da bir o kadar sarsılmıştı. "Bizi bu şekilde mi takip ettiler?" O an bu aklına bile gelmemişti. Sadece bilgiye ihtiyacım vardı. Langdon'ın sessizce özür dilemesine fırsat kalmadan Sienna başını çevirip boş gözlerle karşısına baktı. "Asker doğru," dedi. üçüncü bölmenin girişine varmıştı. Artık Langdon ve Sienna'dan sadece 1,5 metre uzaktaydı. İki adım daha atsa onları net bir şekilde görecekti. Bir adım daha yaklaşırken, "Kesinlikle," dedi. Asker aniden durdu, "bekle biraz." Langdon olduğu yerde kaskatı kesilip yakalanmaya hazırlandı. Asker, "bekle biraz, sesini duyamıyorum," dedikten sonra geri geri birkaç adım atarak ikinci bölmeye döndü. "Bağlantı kötü, devam et." Biraz dinledikten sonra cevap verdi. "Evet, sana katılıyorum ama en azından kiminle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz." Bununla birlikte ayak sesleri mağaranın içinde daha az duyulur oldu. Çakıl zeminde ilerleyen adımlar sonra tamamıyla duyulmaz oldu. Langdon'un omuzları gevşemişti. Sienna'ya doğru dönünce öfke ve korkuyla parlayan gözlerle karşılaştı. "Dizüstü bilgisayarımı mı kullandın?" diye sordu. "E-postanı kontrol etmek için." "Üzgünüm, ben anlayacağını düşünmüştüm. Öğrenmem gerekiyordu."
"Bizi bu şekilde buldular ve artık ismimi biliyorlar."
"Özür dilerim Sienna, ben bilemezdim." Langdon vicdan azabından kahroluyordu. Genç kadın başını çevirip boş gözlerle arka duvarda göze çarpan İ şeklindeki dikite baktı. Yaklaşık bir dakika boyunca ikisi de konuşmadı. Langdon, Sienna'nın masasının üzerinde duran bir yaz gecesi rüyasının broşürünü ve dahi çocuğun hayatı hakkındaki gazete küpürlerini hatırlayıp hatırlamadığını merak etti. "Onları gördüğümden de şüphelendi mi?" Şüphelenmiş olsa bile sormuyordu ve şu an yeteri kadar sorunları olduğu için bu konudan bahsetmeye hiç niyeti yoktu. Sienna Langdon'ın zar zor duyabildiği bir sesle "Kim olduğumu biliyorlar," dedi. 10 saniye boyunca birkaç kez yavaş ve derin nefes aldı. Bu yeni gerçeği sindirmeye çalışıyormuş gibiydi. Bunu yaparken Langdon onun şüphelerinin kuvvetlendiğini hissedebiliyordu. Sienna hiçbir uyarıda bulunmadan ayağa kalktı.
"Gitmeliyiz," dedi. "Kostüm galerisinde olmadığımızı öğrenmeleri uzun sürmez."
Langdon onunla birlikte ayağa kalktı. "Evet ama nereye gideceğiz?"
"Vatikan'a."
"Efendim?"
"Daha önce ne söylemeye çalıştığını sonunda anladım. Vatikan'ın Boboli bahçeleriyle ortak noktasının ne olduğunu." Küçük gri kapıyı gösterdi. "Giriş burası, öyle değil mi?"
Langdon başını salladı. "Aslında burası çıkış ama denemeye değeceğini düşündüm. Ne yazık ki kapıdan geçemiyoruz." Langdon nöbetçiyle askerin konuşmalarından bu kapının bir seçenek olmadığını anlayacak kadarını duymuştu. Sienna afacan bir tonla "Ama o kapıdan geçebilirsek," dedi. "Bunun ne anlama geleceğini biliyor musun?" Dudaklarından belli belirsiz bir gülümseme geçti. "Aynı Rönesans ressamının bugün ikinci kez bize yardım ettiği anlamına gelir." Langdon'un aklından da birkaç dakika önce aynı düşünce geçmişti. Gülümsemeden edemedi. "Vasari, vasari." Şimdi Sienna'nın yüzünde daha geniş bir gülümseme vardı ve Langdon onun kendisini affettiğini hissetti. En azından şimdilik. Sienna yarı şaka yarı ciddi, "Bence bu yukarıdan bir işaret," dedi. "O kapıdan geçmeliyiz."
"İyi de nöbetçinin yanından öylece geçip gidecek miyiz?"
Sienna eklemlerini çatırdatıp mağaranın çıkışına doğru ilerledi.
"Hayır, onunla biraz konuşacağım."
Parlayan gözlerle Langdon'a baktı.
"Güven bana profesör, gerektiğinde çok inandırıcı olabilirim."
Küçük gri kapı tekrar yumruklanıyordu, sertçe ve aralıksız. Güvenlik görevlisi Ernesto Russo öfkeyle omurdandı. Tuhaf soğuk bakışlı asker anlaşılan geri dönmüştü ama zamanlaması daha kötü olamazdı. Televizyonda yayımlanan futbol maçı Fiorentina'da bir oyuncu eksikle uzatmalara kalmıştı ve her şey pamuk ipliğine bağlıydı. Yumruklama sesi devam etti. Ernesto aptal değildi. Bu sabah tüm o sirenler ve askerleri görünce ortada bir sorun olduğunu anlamıştı. Ama kendisini doğrudan etkilemeyen olaylara asla karışmazdı.
"Pazzo e colui, che bada ai fatti altrui."
Dipnot, başkasının işlerine burnunu sokan delidir. Ama belli ki asker önemli biriydi ve onu görmezden gelmek büyük ihtimalle akıllıca olmayacaktı. Bugünlerde İtalya'da iş bulmak oldukça zordu, sıkıcı bir iş olsa bile. Ernesto son bir kez maça bakıp yumruklanan kapıya doğru ilerledi. Bu minik odada bütün gün oturup televizyon izlemesi için kendisine maaş verildiğine hala inanamıyordu.
bazen günde iki kere Uffizi galerisinden onca yolu yürüyen bir VIP turu ofisinin dışına gelirdi. Ernesto onları karşılar, çelik ızgara kapının kilidini açar ve grubun küçük gri kapıdan geçmesine izin verirdi. Grubun turu da Boboli bahçelerinde sona ererdi. Yumruklama sesi artarken Ernesto çelik kapıyı açıp içinden geçti, sonra kapıyı kapatarak arkasından kilitledi. Aceleyle gri kapıya doğru ilerlerken yumruklama sesine karşılık olarak "Si!" diye bağırdı. Karşılık gelmedi, yumruklama devam etti. "İnsomma!" Sonunda. Sonunda kapının kilidini açtı. Kapıyı çekerek açarken bir dakika önce gördüğü aynı donuk bakışları görmeyi bekliyordu. Ama kapıdaki yüz çok daha çekiciydi. Sarışın güzel bir kadın tatlı bir ifadeyle ona gülümseyerek "Ciao!" dedi. "Merhaba." Elindeki katlanmış kağıdı ona uzatınca Ernesto çekinmeden aldı. Kağıdı eline alır almaz yerden toplanmış çöpten başka bir şey olmadığını anladı. Ama kadın o sırada bileğini narin elleriyle tutup avucunun bileğe yakın kısmındaki kemikli bölgeye parmağını batırdı. Ernesto sanki bir bıçak bileğini kesmiş gibi hissetti. Bıçağın acısını elektrik şoku izledi. Kadın ona doğru bir adım atarken basınç katlanarak arttı. Acı döngüsü yeniden başladı. Geriye doğru sendeleyerek kolunu geri çekmeye çalıştı ama bacakları uyuşmuştu. Dizleri üzerine çöktü. Gerisi bir anda oldu. Koyu renk takım elbiseli uzun boylu bir adam kapı aralığında belirip içeri girdi ve gri kapıyı hemen arkasından kapattı. Ernesto telsizine uzandı ama yumuşak el bir kez boynunu sıkınca nefessiz kaldı. Kadının hareketleri karşısında en az Ernesto kadar şaşırmış olan uzun boylu adam yaklaşırken kadın telsizini aldı. Sarışın kadın uzun boylu adama gayet doğal bir ifadeyle "Dimmak" dedi. "Çin basınç noktaları 3000 yıldır kullanılmalarının bir sebebi var." Adam hayret içinde izliyordu. Kadın Ernesto'nun boynundaki basıncı azalttı. "Non voglio farti del male." "Dipnot, sana zarar vermek istemiyoruz." Basınç azaldığı anda Ernesto elinden kurtulmaya çalıştı ama basınç anında geri döndü ve kasları tekrar sıkıştı. Acıdan soluğu kesildi, güçlükle nefes alıyordu. Kadın "Dobbio me pazzare" dedi. "Kapıdan geçmeliyiz." Ernesto'nun neyse ki arkasından kilitlediği çelik kapıyı işaret etti. "Dove la chiave?" "Anahtar nerede?" Ernesto "Non ce l'ho" diyebildi. "Anahtarım yok." Uzun boylu adam yanlarından ızgaraya doğru ilerleyip mekanizmayı inceledi. Amerikan aksanıyla kadına "bu şifreli bir kilit" diye seslendi. Kadın Ernesto'nun yanına çömeldi. Kahverengi gözleri buz gibiydi. "Quella combinazione" diye sordu. "Şifre nedir?" "Non posso" diye cevapladı. "Buna iznim yok. Yapamam." Omurgasının tepesinde bir şey oldu ve Ernesto tüm vücudunun uyuştuğunu hissetti. Bir saniye sonra bayıldı. Kendine geldiğinde bilincinin birkaç dakika boyunca açılıp kapandığını hissetti. Bir tartışma, yeni bıçak acıları, belki de sürükleniyordu, her şey bulanıktı. Örümcek ağları temizlendiğinde tuhaf bir şey gördü. Ayakkabıları yerde bağcıksız bir halde duruyordu. Tam o sırada güçlükle hareket edebildiğini anladı. Elleri ve ayakları büyük ihtimalle ayakkabılarının bağcıklarıyla arkadan bağlanmış bir halde yan yatıyordu. Bağırmayı denedi ama sesi çıkmadı. Çoraplarından biri ağzına tıkıştırılmıştı. Gerçek korku anı bir saniye sonra başını kaldırıp televizyonda yayınlanan futbol maçını görünce geldi. "Ofisimde, ızgara kapının içindeyim." Ernesto koridorda koşarak hızla uzaklaşan ayak seslerini az da olsa duyabiliyordu. Ve sonra sesler yavaş yavaş yerini sessizliğe bıraktı. "Non è possibile, imkansız." Sarışın kadın Ernesto'yu asla yapmamak üzere işe alındığı şeyi yapmaya bir şekilde ikna etmişti. Ünlü Vasari koridorunun girişindeki şifreyi açıklamaya. 31. Bölüm. Elizabeth Sinski baş dönmesi ve mide bulantısının arttığını hissetti. Pitti Sarayı'nın önüne park etmiş minibüsün arka koltuğuna yığılmıştı. Yanındaki asker artan bir endişeyle onu izliyordu. Birkaç dakika önce askerin telsizinden gelen kostüm galerisiyle ilgili konuşmalar, Elizabeth'i yeşil gözlü canavarın rüyasını gördüğü zihin karanlığından uyandırmıştı. Yine Dış İlişkiler Konseyi'nin New York'taki karanlık odasında kendisini çağıran gizemli yabancının deli saçmalarını dinliyordu.
Gölge adam odanın ön tarafına doğru yürüdü. Upuzun silüeti Dante'nin cehenneminden ilham almış, çıplak ve ölmek üzere olan insan kalabalığının resmedildiği korkunç bir yansımanın önünde dikiliyordu. Adam birinin bu savaşı vermesi gerek diyordu. Yoksa geleceğimiz matematiğin de kesin rakamlarla garantisini verdiği bir felakete sürükleniyor. İnsanlık şimdi erteleme, kararsızlık ve kişisel hırsların arafında bekliyor. Ama cehennemin daireleri ayaklarımızın altında, hepimizi içine almak için can atıyor. Bu adamın savunduğu saçma sapan fikirlerden Elizabeth'in başı dönmüştü. Daha fazla dayanamayıp ayağa fırladı. ''Siz bana teklif ettiğiniz şeyin farkında?'' Adam ''Geriye kalan tek seçeneğimiz'' diyerek sözünü kesti. Elizabeth ''Aslına bakarsanız ben de tam cinayet diyecektim'' diye karşılık verdi. Adam omuzlarını silkti. ''Cennete giden yol cehennemden geçer. Dante bize bunu öğretti.''
''Delirmişsiniz.''
''Deli mi?'' diye yineleyen adam sanki incinmiş gibiydi. ''Ben mi? Hiç sanmıyorum.'' Asıl delilik Dünya Sağlık Örgütü'nün boşluğa bakıp orada olanı inkar etmesi. Delilik sırtlanlar etrafını sararken deve kuşunun başını kuma gömmesi. Elizabeth hizmet verdiği kuruluşu savunamadan adam ekrandaki görüntüyü değiştirdi. Yeni resmi göstererek konu sırtlandan açılmışken dedi. İşte insanlığı çevreleyen sırtlanlar ve hızla yaklaşıyorlar. Elizabeth karşısındaki tanıdık resmi görünce şaşırdı. Önceki yıl DSÖ'nün küresel sağlık üzerinde en önemli etkileri gösterdiğini ilan ettiği, çevre sorunlarını betimleyen, yine kendilerinin yayımladığı bir grafikti. Başka şeylerle birlikte listede şunlar yazılıydı. Temiz su talebi, küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, okyanus rezervlerinin tüketilmesi, türlerin yok olması, karbondioksit artışı, ormanların yok olması ve deniz seviyesindeki yükselme. Tüm bu olumsuz göstergeler geçen yüzyıldan bu yana yükselişe geçmişti. Şimdi ise dehşet verici bir hızla artıyorlardı. Elizabeth bu grafiği her gördüğünde hissettiği gibi yine bir çaresizlik hissine kapıldı. Bir bilim insanıydı ve istatistiğin faydasına inanırdı. Bu grafik uzak geleceğin değil, çok yakın bir geleceğin tüyler ürpertici resmini çiziyordu. Elizabeth Sinski yaşamı boyunca pek çok kere çocuk sahibi olamayacağı için üzülüp durmuştu. Ama bu grafiği görünce dünyaya bir çocuk getirmemiş olduğu için adeta rahatlıyordu. Çocuğuma bırakacağım gelecek bu mu olacaktı? Uzun boylu adam son 50 yıl içinde doğa anaya karşı işlediğimiz suçlar çoğalarak arttı dedikten sonra durdu. Ben insanlığın ruhu için endişeleniyorum. Dünya Sağlık Örgütü bu grafiği yayımladığında sorunlardan hangisinin daha ciddi olduğunu ve hangisinin giderilebileceğini belirlemek için siyasetçiler, siyasette rol oynayan isimler ve çevreciler acil durum zirveleri yaptılar. Sonuç ne mi oldu? Bir köşede başlarını ellerinin arasına alıp ağladılar. Ama halkı sorunlar çok karmaşık olmakla birlikte çözüm için çalıştıklarına ikna ettiler. Evet, bunlar çok karmaşık meseleler. Adam zırva diye bağırdı. Bu grafiğin ilişkilerin en basitini gösterdiğini siz de biliyorsunuz. Tek değişkenli bir fonksiyon. Bu grafikteki her satır tek bir değerle doğru orantılı çıkıyor. Herkesin tartışmaktan korktuğu bir değerle, dünya nüfusu.
Doğrusu ben daha...
Daha mı karmaşık diyecektiniz? Aslına bakarsanız öyle değil, daha basit bir şey olamaz. Kişi başına daha fazla temiz su düşmesini istiyorsanız, yeryüzünde daha az insan olması gerekir. Araçların sebep olduğu kirliliği azaltmak istiyorsanız, daha az şoför olması gerekir. Okyanusların yeniden balıkla dolmasını istiyorsanız daha az insanın balık yemesi gerekir.
Hırsla Elizabeth'e bakıyor, daha da öfkeli bir sesle konuşuyordu.
Gözlerinizi açın, insanlık yok olmak üzere. Liderlerimiz ise toplantı odalarında oturmuş, güneş enerjisi, geri kazanım ve hibrit otomobil pazarlıkları yapıyor. Nasıl olur da sizin gibi eğitimli bir kadın bunu anlayamaz? Ozon tabakasının delinmesi, susuzluk ve kirlilik birer hastalık değil, belirti. Hastalık ise nüfus artışı ve biz dünya nüfusuyla baş etmedikçe hızla büyüyen kanserli bir tümöre yara bandı yapıştırmaktan başka bir şey yapıyor olmayız.
Elizabeth, insan türünü kansere mi benzetiyorsunuz diye sordu.
kanser kontrol dışı büyümeye başlayan sağlıklı bir hücreden başka bir şey değildir. Fikirlerimi nahoş bulduğunuzu anlıyorum. Ama sizi temin ederim, vakti geldiğinde diğer seçeneği çok daha nahoş bulacaksınız. Cesur bir karar veremezsek...
Doktor Sinski heyecanla araya girdi. Cesur mu? Aradığınız kelime cesur değil, buna delilik deyin.
Korkutucu derecede sakin sesle konuşan adam, Doktor Sinski dedi, sizi özellikle buraya çağırdım. Çünkü sizin Dünya Sağlık Örgütü'ndeki bilge biri olarak benimle çalışmak ve uygun bir çözüm bulmak isteyebileceğinizi ümit ediyordum.
Elizabeth şaşırmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün sizinle ortaklık yapacağını mı düşündünüz? Böyle bir fikri araştırmak için.
Doğrusunu isterseniz evet dedi. Örgütünüz doktorlardan oluşuyor ve bir hastası kangren olduğunda hayatını kurtarmak için bacağını kesmekte tereddüt etmez. Bazen insan kötünün iyisine razı olmak zorundadır.
Bu durum biraz daha farklı.
Hayır, tıpatıp aynı. Tek farkı çapı.
Elizabeth yeterince dinlemişti. Birden ayağa kalktı. Uçağa yetişmem lazım.
Uzun boylu adam ona doğru tehdit edici bir adım atarak yolunu kesti. Benden söylemesi, işbirliği yapsanız da yapmasanız da bu fikri tek başıma kolay bir şekilde geliştirebilirim.
Elizabeth benden söylemesi dedi. Bunu bir terör tehdidi olarak algılıyorum ve ona göre muamele yapacağım.
Telefonunu çıkardı. Adam kahkaha attı. Hipotezlerden bahsettiğim için beni şikayet mi edeceksiniz? Ne yazık ki telefon açmak için beklemeniz gerekecek. Bu odanın elektronik kalkanı var. Telefonunuz sinyal alamaz.
Sinyale ihtiyacım yok seni kaçık. Elizabeth telefonunu kaldırıp adam daha ne olduğunu anlayamadan yüzünün fotoğrafını çekti. Flaş yeşil gözlerinde parlarken Elizabeth bir an için onu tanıdığını düşündü. Her kimsen beni buraya çağırmakla yanlış bir iş yaptın. Havaalanına vardığım anda kim olduğunu öğreneceğim. Ve sen de DSÖ'nün, CDC'nin, dipnot ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri ve ECDC'nin, dipnot Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, potansiyel biyoterörist listesinde yer alacaksın. Gece gündüz seni izleyecekler. Eğer malzeme satın almaya kalkarsan veya laboratuvar kurarsan haberimiz olacak. Hiçbir yere saklanamazsın.
Adam gergin geçen uzunca bir süre sanki Elizabeth'in telefonuna atlayacakmış gibi durdu. Sonunda gevşeyip ürkütücü bir şekilde sırıtarak yana çekildi. O halde dans etmeye başladık demektir.
32. Bölüm. Vasari koridoru yani Il Corridoio Vasariano 1564'te Pitti Sarayı'ndaki evinden Arno Nehri'nin karşısındaki Vecchio Sarayı'ndaki çalışma ofisine güvenli bir geçiş sağlaması için Medici soyundan Grand Duke 1. Cosimo'nun emriyle Giorgio Vasari tarafından tasarlanmıştı. Vatikan şehrindeki ünlü Passetto gibi Vasari koridoru da mükemmel bir gizli geçitti. Boboli bahçelerinin doğu köşesinden başlayıp Vecchio Köprüsü'nün üzerinden geçiyor, aradaki Uffizi Galerisi'nin içinden kıvrılarak eski sarayın kalbine kadar yaklaşık 1 kilometre boyunca uzanıyordu. Günümüzde ise Vasari koridoru Medici aristokratları için olmasa bile sanat eserleri için hala güvenli bir sığınak olarak hizmet veriyordu. Koridor sonsuz gibi gelen güvenli duvarlarıyla içinden geçtiği Uffizi Galerisi'nden taşan nadir tablolara ev sahipliği de yapıyordu. Langdon bu koridordan birkaç yıl önce özel bir tur sırasında geçmişti. O akşamüstü koridordaki tablolara hayranlıkla bakmak için durmuştu. Aralarında dünyanın en geniş otoportre koleksiyonu vardı. Pek çok kez de ziyaretçilerin bu yükseltilmiş geçitte ne kadar ilerlediklerini hesaplayabilmesini sağlayan gözetleme pencerelerinden dışarı bakmak için durmuştu. Ama bu sabah Langdon ile Sienna peşlerinden gelenlerle arayı mümkün olduğunca açabilmek için koridordan koşarak geçiyorlardı. Langdon bağladıkları bekçiyi bulmalarının ne kadar süreceğini merak etti. Tünel önlerinde uzanırken her adımda kendilerini aradıkları şeye yaklaştırdığını hissetti.
Cerca Trova, ölümün gözleri ve kimin peşimden geldiğinin cevabı.
Tünelde ilerledikçe Langdon bu geçidin ne kadar tutkulu bir mimari başarı olduğunu düşündü. Boylu boyunca şehrin üstünde yükseltilmiş Vasari koridoru.
Ardo Nehri'nin üzerinden geçerek Pitti Sarayı'ndan eski Floransa'nın kalbine kadar binaların arasından kıvrılan bir yılanı andırıyordu. Kireç badanalı dar geçit sonsuzluğa uzanıyor gibiydi. Engelleri atlamak için Ardo'nun üzerinden ara sıra sağa sola dönse de daima doğuya doğru ilerliyordu. Koridorda aniden önlerinden sesler gelince Sienna koşmayı bıraktı. Langdon'da durdu ve elini sakince Sienna'nın omzuna koyarak yanlarındaki gözetleme penceresini işaret etti. ''Aşağıda turistler var.'' Langdon ile Sienna pencerenin yanına gidip dışarı bakınca Vecchio Köprüsü'nün üzerinde durduklarını gördüler. Aşağıda günün ilk turistleri 1400'lerden beri köprünün üstünde kurulu olan pazarda vakit geçiriyorlardı. Şimdikiler çoğunlukla kuyumcular ve takı eşyaları satanlardı ama hep öyle olmamıştı. İlk başta köprü Floransa'nın geniş açık hava pazarına ev sahipliği yapmıştı. 1593'te bozulmuş etlerin ekşi kokusu Vasari koridoruna kadar yükselip de Grand Duke'ün hassas burun deliklerini rahatsız edince et satışı yasaklanmıştı. Langdon aşağıdaki köprünün bir yerinde Floransa'da işlenen cinayetlerden en kötü üne sahip olanını hatırladı. 1216'da Buon del Monte ismindeki genç bir soylu gerçek aşkı uğruna ailesinin ayarladığı evliliği yapmayı reddetmiş ve bu kararı sebebiyle bu köprüde öldürülmüştü. Birbirleriyle yüzyıllarca acımasızca savaşmış olan iki güçlü siyasi kesim, Güelfler ile Ghibellinler arasındaki sürtüşmeyi tetiklediğinden gencin ölümü uzun süre Floransa'nın en kanlı cinayeti olarak anılmıştı. Süre gelen siyasi düşmanlık Dante'nin Floransa'dan sürülmesine neden olduğu için şair bu olayı ilahi komedyada acılı bir şekilde ölümsüzleştirmişti. Ah Buon del Monte, ah! Başkasının sözüne uyup onunla evlenmekten kaçınmakla çok fena ettin. Günümüzde cinayetin işlendiği yerin yanında üç ayrı levha bulunuyordu. Bu levhalardan her birinde Dante'nin cennetindeki 16. kantodan farklı bir mısra yazıyordu. İçlerinden biri Vecchio Köprüsü'nün girişine yerleştirilmişti ve şöyle diyordu. Fakat köprüyü bekleyen kırık taşa, bir kurban adaması mukaddermiş Floransa'nın, barış ve huzur devresinin sonunda. Langdon bakışlarını köprüden aşağısındaki karanlık sulara çevirdi. Doğu tarafında Vecchio Sarayı'nın tek başına duran sivri kulesi onları çağırıyordu. Langdon ile Sienna Arno nehrini henüz yaralamış olsalar da dönüşü olmayan noktayı çoktan geçtiklerine emindi. 9 metre aşağıda Vecchio Köprüsü'nün çakıl taşları üzerindeki Vajenta, kendisini kurtaracak tek şeyin az önce başının üstünden geçtiğinden habersiz yaklaşan kalabalığı endişeyle taradı.
12. ayrımın sonu. Sayfa 181.